Ayrım 23.
Sayfa 257. Ağlamaları için ne sebep var? Hiç kimse onları sürgüne yollamıyor ki, hiç kimseye şahsi mallarına el koymuyor ki. Demek bir ay daha burada kalacaksın, öyle mi? Herhalde şaka ediyorsun. Belki iki hafta daha kalırım. Olaylar öyle bir gelişti ki sanki Ludmila Afanasyevna'ya her şeye dayanmaya söz vermiş gibi oldum. Enjektör kaynamış suda iyice kızmıştı. Zoya ona dokununca yerinden sıçradı. Şimdi utanç verici bir görevi vardı ve bunu nasıl halledeceğini bilemiyordu. Oleg için yeni bir seri iğne tertibi hazırlanmıştı. Bu iğneler vücudun acıyı en az duyan kısmında yapılacaktı. Fakat aralarında yarattıkları bu hava varken Zoya bu iğneleri yapamazdı. Bütün oyun bozulacaktı. Oyunun da aralarındaki havanın da bozulmasını Oleg ne kadar istemiyorsa Zoya da o kadar istemiyordu. Hem bu kez tekrarlanabilmesi için tekerleğin uzun süreli alışkanlığa dayanarak çok uzun bir dönüş yapması gerekecekti. Zoya masasının başına dönüp Akmatsan için aynı türde iğne hazırlarken sordu. Böyle bir soruyu sormak hem de Kosoglotov'a sormak ha? Üstelik kendi düşüncelerini açığa vurmak için fırsat kolluyordu. Benim iğneler hakkında ne düşündüğümü biliyorsun Zoyanka. Her zaman elimden geldiği kadar onlardan sakınmaya çalıştım. Bunu başarabilmem de iğneyi yapacak olana bağlı. Turgun ile aram çok iyi. Satranç bilgisini artırmaya pek hevesli. Mesela şu, ikimizin arasında engel var. Fakat Maria ile oyun olmuyor. Elinde enjektör tahta gibi suratla geliyor. Şaka yapmaya çalışıyorum fakat o... Hasta Kosoglotov, iğne yaptırmak için soyun. Bu kadın asla açıktan bir tek insanca söz söylemez. Senden nefret ediyor. Benden mi? Belki de iyi ediyor. Şimdi yeni bir hemşire var. Onunla da tartışamıyorum. Olimpiyada dönünce daha da kötü olacak. O da hiç umursamaz. Zoya 2 santimetre küp ilacı enjektöre çekerken ben de öyle olacağım dedi. Fakat sesi ona ihanet etti. Akmatsan'a iğnesini yapmaya gitti. Oleg genç kadının dönüşünü beklemek için orada kaldı. Zoya'nın bu iğneleri Oleg'e yapmak istemeyişinin daha önemli bir başka nedeni vardı. Pazardan beri de bu iğnelerin Oleg'de ne gibi bir etki yaratacağını ona söylese mi söylemese mi diye düşünüyordu. Çünkü oyun niyetine yaptıkları şeyler birdenbire ciddi oluverse ki bu da mümkündü ve eğer bu kez oyun odanın orasına burasına atılmış giyim eşyasını tasılı tasılı toplamakla değil de ciddi ve dayanıklı bir ilişki şeklini alsa ve Zoya gerçekten onun bal arısı olmayı ve sürgüne kendisiyle birlikte gitmeyi kararlaştırırsa zaten erkek haklıydı. Mutluluğun hangi ıssız köşede seni beklediğini kim bilebilir ki? İşte o zaman Oleg için hazırlanan iğneler yalnız onu değil, aynı zamanda genç kadını da ilgilendirecekti. Ve genç kadın bunlara karşıydı. Zoya boş enjektöre döndüğünde diye neşeyle söylendi. Sonunda cesaretini toplayabildin mi bari? Hadi bakalım git iğne yaptırmak üzere soyun hasta Kosoglotov. Ben de hemen geliyorum. Fakat Oleg oturup genç kadına kendini bir hasta olarak düşünmeden bir erkeğin gözleriyle baktı. İğneyi yaptırmayı bile düşünmüyordu. Bu konuda anlaştıklarını sanıyordu. Oleg genç kadının ilk bakışta dikkati çeken gözlerini seyretti. Boğuk bir sesle "Hadi bir yere gidelim Zoya" diye mırıldandı. Oleg sesini alçalttıkça tonu da derinleşiyordu. Zoya hayretle "Bir yere mi?" dedi ve güldü. "Şehre mi?" "Doktorların odasına." Genç kadın erkeğin yumuşamayan bakışlarını içine sindirdi ve hiç numara yapmadan "Gidemem Oleg" dedi. "Yapılacak o kadar çok işim var ki." Erkek anlamışa benzemiyordu. "Hadi yürü." "Dur." Genç kadının aklına geldi. "Oksijen tüpünü şey için hazırlamam gerekiyor." Zoya böyle diyerek başıyla merdiven yönünü işaret etti. Belki hastanın adını da söyledi ama Oleg onu duymadı. "Tüpün kapağı çok sıkı. Kolu döndürmeme yardım edebilirsin. Hadi." Zoya arkasında Oleg olduğu halde bir kat aşağıda sahanlığa indi. Şanssız, gaga burunlu, sararmış adam onun hep böyle ufacık tefecik mi olduğunu yoksa hastalıktan mı kuruyup büzüştüğünü kestirmek güçtü. Ciğer kanserinden yatıyordu ve hastalığı da öyle ilerlemişti ki hastaları dolaşan doktorlar artık durup ona soru falan sormuyorlardı. Zavallıcık yatağında oturup balondan oksijen emiyordu ve göğsünde kolayca duyulan bir hırıltı vardı. Bu adam önceden de hastaydı ama bugün çok daha kötü durumdaydı. Tecrübesiz bir göz bile bunu kolayca görebilirdi. Oksijen balonu bitmişti ve öbürü de yanında boş duruyordu. Artık adam öylesine kendisinden geçmişti ki gelip gidenleri bile fark etmiyordu. boş balonu alıp aşağı indiler. Ona ne gibi bir tedavi uygulanıyor? Hiç. Ameliyat edilmesi imkansız. X ışınları da fayda sağlamadı. Göğüs boşluğunu açıp ameliyat etmez misiniz? Sağlık merkezinde olamaz. Burada yapamayız. Yani adam ölecek mi? Genç kadın başını salladı ve adamcağızı yaşatmak için oksijen balonunu taşımalarına rağmen ikisi de hemen unuttular. Çünkü bir şey, hem de çok ilginç bir şey neredeyse olacaktı. Uzun oksijen tüpü röntgen odalarının yanındaki kilitli koridorda, Gangart'ın vaktiyle sırılsıklam ölmek üzere olan Kostoglotov'u yerleştirdiği koridorda duruyordu. Bu vaktiyle de 3 haftadan daha kısa bir süre önceydi. Koridordaki ikinci elektrik yakılmazsa oksijen tüpünün bulunduğu bölme karanlıkta kalıyordu. Onlar da sadece birincisini yaktılar. Zoya tüpten daha kısaydı, Oleg ise daha uzun. Balonu tüpün supapına bağlamaya koyuldular. Oleg Zoya'nın arkasında durmuş, kepinden dışarı fırlamış olan saçlarının kokusunu içine çekiyordu. Genç kadın, "Supap çok sıkı," diye yakındı. Oleg parmaklarını supapın mandalına yerleştirdi ve hemen açıverdi. Oksijen hafif bir tıslamayla hemen balonu doldurmaya başladı. Sonra da supapı çektiği eliyle genç kadının serbest olan bileğini yakaladı. Zoya öbür elinde balonu tutuyordu. Genç kadın elini de çekmedi, şaşkınlık da göstermedi. Balonun doluşunu seyretti durdu. Oleg'in eli genç kadının bileğinden koluna doğru yukarıya dirseğine, sonra da omzuna çıktı. Suçtan yoksun bir keşifti bu, fakat ikisi için de gerekliydi. Kelimelerin hepsini anlayıp anlamadıklarını araştırmak için girişilmiş bir deneydi. Anlamışlardı. Oleg genç kadının alnındaki perçemi iki parmağıyla karıştırdı. Fakat Zoya buna karşı koymadığı gibi başını da çevirmedi. Fakat gözlerini balondan ayırmadı. Sonra erkek onu sıkı sıkı omuzlarından yakaladı ve genç kadının vücudunu tümüyle kendine doğru eğdi ve sonunda dudaklarına, onun şu pek çok gülen, onunla şakalaşan dudaklarına erişti. Zoya'nın dudakları erkeğinkiyle birleşirken aralanmıştı. Yumuşak değildi, gevşemiş değildi, fakat kararlı, karşılık veren, hazır dudaklardı bunlar. Oleg bütün bunları bir anda fark etti. Bundan bir saniye önce dudakların değişik olduğunu, öpüşlerin değişik olduğunu ve bazılarının başkalarından çok daha istek uyandırıcı olduklarını hatırlayamamıştı, unutmuştu. Dudaklarını ezip hareket ettirerek ebediyen böyle kalabilirdi. Fakat ayrıldı ve Oleg gene Zoya'yı gördü ve şu soruyu sorduğunu duydu. "Öpüşürken niye gözlerini kapıyorsun?" Oleg gözlerini kapamış mıydı? Bunu bilemiyordu, dikkat etmemişti. Onlar nefeslerini tuttuktan sonra okyanusun dibinde duran bir inciyi bulmak için tekrar suya dalan dalgacıklara benziyorlardı. Dudakları tekrar birleşti, fakat bu kez Oleg gözlerini kapadığını sezinledi ve hemen açtı. O zaman genç kadının sarı ela gözlerinin sımsıkı, inanılmayacak şekilde kapalı olduğunu gördü. Pek yırtıcı görünüyorlardı. Zoya onu tecrübeli, sıkı sıkı kısılmış dudaklarla tekrar öptü. Dudaklarını aralamadı, sadece bir parçacık sürtüştürdü ve sanki gözleriyle bir sonsuzluk süresince ve ikincisi, üçüncüsü sürdüğü kadar erkeğe neler olduğunu anlamak istermiş gibi hiç ara vermeden dikkatle onu seyretti. Fakat genç kadın birdenbire bakışlarını çevirdi, sert bir hareketle erkekten uzaklaşıp bağırdı. "Supap!" "Aman Allah'ım, supap ya." Oleg supapın musluğuna uzandı ve çabucak kapadı. Balon patlayabilirdi de. Zoya içini çekerek kesik kesik soluk alarak, "İşte öpüşmelerin marifeti," dedi. Saçları karmakarışıktı, kepi yana kaymıştı. Gerçi genç kadın yerden göğe kadar haklıydı, ama dudakları gene birleşti ve ikisi de birbirine daha yakına çekmeye çalıştı. Koridorun kapıları camlıydı ve belki de birisi onların birbirine dolanmış dirseklerini, genç kadının beyaz, Oleg'in pembe kolunun bölmenin sınırından öteye uzandığını görmüş olabilirdi. Ama lanet olsun, görünürse görünsünler. Oleg tekrar nefes almak fırsatını bulunca bir eli genç kadının ensesine dayalı Zoya'nın yüzüne bakarak, "Zolotonchik," dedi. "İşte sana bu ad yakışır, altın saçlım." Zoya kelimeyle oyalanarak tekrarladı, alışmaya çalıştı. "Zolotonchik mi? Pek de kötü bir takma ad değildi. İdare ederdi. Benim bir sürgün olmamdan korkmuyor musun? Bir suçlu olmamdan?" Genç kadın hafifçe başını salladı. "Hayır." "Ya da yaşlı olmamdan?" "Yaşlı değilsin sen." "Ya hasta olmamdan?" Zoya alnını erkeğin göğsüne dayadı. Oleg genç kadını iyice kendine çekti. Şu ılık oval çıkıntıların varlığını hissediyordu. Acaba ağır bir cetvel onları dümdüz eder miydi? Ve dedi ki, Sen gerçekten Usterek'e gider miydin? Evleneceğiz, orada kendimize bir ev yapacağız. Bu hep genç kadının yoksun kaldığı sürekliliği vaat eder gibiydi. Yani bal arısı olarak benliğine ait giysileri odanın orasına burasına dağıtıldıktan sonra güvenilir, yaratıcı sürekliliği. Genç kadın erkeğe abanmış düşünüyordu. Oleg o erkek miydi? Onu şey edecek erkek olması mı vardı kaderinde? Zoya parmaklarının ucuna basarak boyunu yükseltmeye çalıştı ve kendi aralarında taktıkları adla seslendi. Olesok dedi. Bu iğnelerin ne yaptığını biliyor musun? Ne yapıyorlar? Erkeğin yanağı sertti. Bu iğneler, nasıl anlatayım bilmem ki. Bunlara hormon tedavisi deniyor. İnsana karşıt hormon aşılanıyor. Erkeklere dişi hormonu, kadınlara da erkek hormonu. Hastalığın bir organdan öbür organa geçmesini önlüyormuş. Anlıyorsun değil mi? Ne dedin? Hayır, iyice anlayamadım. Şaşkına dönen Oleg patlar gibi konuştu. Şimdi sanki genç kadını sarsarak gerçeği öğrenmek istiyormuş gibi omuzlarından yakalamıştı. Anlat bana, hadi konuş. Şeyi baskı altında tutuyor, yani cinsel iktidarı. Ondan önce de ikinci derecedeki özellikler değişiyor. Eğer bir kadına fazla dozda erkek hormonu verilirse kadının sakalları çıkabilir. Erkeklerde de memeler büyüyebilir. Dur bakayım, sen ne diyorsun? Meseleyi ancak yeni yeni kavramaya başlayan Oleg kükredi. Bu enjektörler mi? Yani bana yapılacak olanlar mı? Ne yaparlarmış? Her şeyi mi kesiyorlar? Şey, pek her şeyi değil. Libido uzun süre kalabiliyor. Libido nedir? Zoya erkeğin gözlerinin içine bakıp alnındaki saçları okşadı. Şimdi benim için beslediğin duygu, istek. İstek kalıyor fakat iktidar kayboluyor ha? Mesele bu mu? Diye Oleg sarsılmış bir halde sordu. İktidar adam akıllı azalır, sonra istek de kaybolur, anlıyor musun? Genç kadının parmağı erkeğin yara izinde gezindi ve yanağını okşadı. İşte sana bu iğneleri yapmak istemeyişimin nedeni de bu. Güzel bir şey. Oleg kendini toparlayıp doğruldu. Pek güzel bir durum bu. Bir şeyin olacağını sezmiştim. Böyle bir hileyi deneyeceklerini tahmin etmiştim ve işte sonunda da bu çıktı. Doktorlara, bütün doktorlara sayıp sövmek istiyordu. Başkalarının hayatlarını isteyerek hakları olmadan karışmalarından ötürü sayıp sövecekti. Birdenbire Gangart'ın o neşeli, güven dolu yüzünü hatırladı. Senin hayatın için çok önemli, demişti. Hayatını kurtarmak zorundayız. Demek Vega buydu. Oleg'e iyilik yapmak istemişti ve bu uğurda da onu kandırıp böyle bir kadere sürüklemişti. Zoya'ya yan yan bakarak, ''Sen de öyle mi olacaksın?'' diye sordu. Okulda belirttiklerine göre insanın en değerli mülkü hayatıdır. İnsan ancak bir kere yaşar. Onun için de her ne pahasına olursa olsun hayata sıkı sıkı sarılmalı, öyle mi? Fakat onu niye suçluyordu? Genç kadın da kendisinin hayat görüşünü paylaşmıştı. Onsuz yine yaşamalı. Zoya sadece o doymak bilmeyen hırslı dudaklarıyla onu Kafkas dağlarından öteye taşımış götürmüştü. Önünde duruyordu, şimdi ve dudakları da buradaydı. Şu libido kalçasında belinde aktığı sürece acele edip onu öpmeliydi. ''Bana ters etki yaratacak iğnelerden yapabilir misin? Bunu yaparsam işten atarlar. Ters etki yaratacak iğne var mı?'' Bunlar aynı tür iğneler, yalnız kullanıldıkları cinsler değişir. Erkek hormonları erkeklere, dişi hormonları da kadınlara verilir. Dinle altın saçlım, hadi bir yere gidelim. Gidemeyiz, hademe orada, gelen giden oluyor. Daha sonra, akşama. Akşama çok var. Acele etme Olesok, yarın bir şey kalmayacak sonra. Eğer yarın libidom kalmayacaksa ne yarını? Ya da daha kötüsü, eksik olma, libidom kalsa da. Libidom kalır fakat gidecek bir yer düşün, hadi gidelim. Olesok, ilerisi içinde bir şeyler bırakmalıyız. Acele etme. Oksijen balonunu almamız gerekiyor. Tamam, doğru, oksijen balonunu almalıyız. Hemen. Hemen. Evet, hemen. Merdivenleri çıkarlarken el ele tutuşmadılar. Futbol topu gibi iyice şişirilmiş oksijen balonunu taşıdılar ve balonun içinden birbirlerinin duygularını hissettiler. El ele tutuşmuş kadar olmuşlardı. Bütün gün, bütün gece kendi dertlerine düşmüş sağlamlar ile hastaların gelip geçtikleri merdiven sahanlığındaki karyolada o sararmış, kuruyup kalmış, zayıf göğüslü adam yastıkların ortasında oturup duruyordu. Fakat artık öksürmüyor, yukarı dikilmiş dizlerinin arasında başını sallıyordu ve belki de alnıyla sanki başını çevreleyen bir davranış gibi dizlerini yokluyordu. Adam hala sağdı ama çevresinde bir tek canlı yoktu. Belki de onun öleceği gündü bu. Oleg'in kardeşinin, Oleg'in terk edilmiş duyguya hasret komşusunun, eğer Oleg karyolasının yanında oturup da geceyi burada geçirmiş olsaydı belki de adamcağızın son saatlerinin daha kolay geçmesini sağlayabilecekti. Fakat onlar adama sadece oksijen balonunu verip yollarına gittiler. Balon bu sonu yaklaşmış hastanın, bu lanetlenmiş adamın son birkaç santimetre küplük nefesini taşıyordu. Fakat onlara göre bu sadece bir arada olmak ve öpüşmek için bir bahaneydi. Oleg ile Zoya sanki birbirlerine bağlanmış gibi merdivenlerden yukarı çıktılar. Oleg ardında bıraktığı eceli gelmiş, tıpkı 15 gün önce kendisinin olduğu ya da 6 ay sonra olacağı gibi ölüme mahkum edilmiş adamı hiç aklına getirmedi. Bu kızı, bu kadını, bu dişiyi kendisiyle baş başa kalmaya nasıl kandıracağını düşündü. Kendini çok uzun süredir unutulmuş hissediyordu ve bu yüzden de öpüşmekten şişip kabalaşmış dudakların o beklenmedik, acı verici heyecanından başka bir şey düşünmüyordu. Bu da bir gençlik heyecanı gibi bütün vücudunu sarmıştı. 19. Bölüm. Annesinden mama diye söz etmek, hele hele bunu yabancıların yanında yapmak her delikanlının harcı değildir. 15'i geçmiş olanlar ve hatta yaşı 30'dan küçük olanlar böyle demeye utanırlar. Fakat Vadim, Boris ve Yuri Zatsiriko asla mamalarından utanmamışlardı. Babaları sağken hepsi de kadını çok sevmişlerdi. Hatta babaları vurulduktan sonra annelerine duydukları sevgi daha da artmıştı. Yaşları birbirine çok yakın olduğundan oğlanlar 300 gibi bir arada büyümüşlerdi. Her zaman okuldaki ve evdeki çalışmalara katılırlar, sokaklarda asla sürtmezler, dul annelerine üzüntü vermezlerdi. Bir gelenekleri vardı, çocukları da çekilen bir fotoğrafla başlamıştı ve daha sonra da bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla bu geleneği sürdürmüşlerdi. 2 yılda bir anneleri hepsini beraber fotoğrafçıya götürüyordu. Daha sonraki yıllarda da anneleri kendi makinesiyle fotoğraflarını çekmeye başlamıştı. Aile albümüne de fotoğrafları sırayla yerleştiriyordu. Anne ve 3 oğlu. Anne sarışındı. Oğlanların 3'ü de esmerdiler. Belki de Zaporoşye büyük nineleriyle evlenmiş olan esir Türk'ün verasetiydi bu. Yabancılar fotoğraflardan oğlanları kolay kolay ayırt edemiyorlar, hangisinin kim olduğunu bilemiyorlardı. Her fotoğrafla birlikte oğlanlar da daha erkekleşmiş, boyları daha uzamış oluyordu ve anneleri de fotoğraf makinesinin karşısında kendini dimdik tutmaya çalıştığı halde fark edilmeden yaşlandığı için oğlanlar onun yanında daha dinç duruyorlardı. Anneleri oturdukları şehrin tanınmış doktorlarındandı ve kendisine armağanlar, buketler, kurabiyeler verilirdi. Fakat daha yararlı bir iş yapmamış olsaydı bile böyle 3 erkek çocuk yetiştirebilmek bir kadın olarak onu yeterince tatmin ederdi. Oğlanların 3'ü de aynı Politeknik Enstitüsü'ne girdiler. En büyükleri jeoloji bölümünden mezun oldu. Ortanca elektroteknik bölümünü bitirdi ve en küçükleri de şimdi inşaat kurslarını tamamlamak üzereydi ve mama da onun yanında kalıyordu. Mama bir perşembe günü Vadim'in hastalığını haber alıncaya kadar da küçük oğlunun yanında kaldı. Kadıncağız az kalsın doğruca hastaneye koşacaktı. Cumartesi günü Donsova'dan Vadim'i tedavi etmek için kolloidal altına ihtiyaç olduğunu bildiren bir telgraf aldı. Pazar günü de altını almaya çalışmak için Moskova'ya gideceğini telgrafla bildirdi. Pazartesiden beri de oradaydı. Dün ve bugün belki de devletin altın stoklarından babasının hatırasına saygıdan kolloidal altın verilmesi için yalvarmak üzere bakanlardan ve diğer önemli kişilerden randevu koparmaya çalışmıştı. Adamcağız şehirde bırakılmış, Sovyet yönetiminden zarar gören bir kimse kimliğine bürünmüş ve Almanlar onu partizanlarla bağlantı kurmak, yaralı Sovyet askerlerini evinde gizlemek suçundan kurşuna dizmişlerdi. Uzaktan bile olsa bu iş için kapı çalmak Vadim'e iğrenç ve aşağılatıcı bir davranış olarak görünmüştü. Geçmişte yapılmış hizmetler ya da elde edilmiş mevkilerden yararlanmaya, herhangi bir şekilde nüfus kullanmaya dayanamazdı. Mama'nın kendisinden önce Donsova'ya gelişini bildiren bir telgraf göndermesi bile ona pek ağır gelmişti. Kendisi için yaşamak ne kadar önemli olursa olsun, kanserden ölümün eşiğine gelmişken bile herhangi bir ayrıcalıktan yararlanmak istemiyordu. Fakat Donsova'yı gördükten sonra çok geçmeden onun annesinden bir telgraf almamış olsa bile kendisine şimdikinden daha az zaman ve ilgi ayırmayacağını anladı. Fakat o da annesine kolloidal altın için telgraf göndermemeliydi. Eğer mama altını almayı başarırsa tabii buraya uçakla getirecekti. Eğer altını alamazsa herhalde başka bir yolla gelecekti. Vadim annesine Şaga ile ilgili bir mektup yazdı. Evet, annesine Şaga'dan söz etti. Ancak bunu Şaga'ya inandığı için yapmamış, sadece annesine oğlu için başka bir yardımda bulunmak imkanını sağlamak, onu böylece oyalamak için yazmıştı. Vadim annesinin üzüntüsü daha da artarsa bütün o tıp bilgisine ve inançlarına rağmen İsik kul kökünü almak için dağ başındaki o adama gideceğini biliyordu. Oleg Kostoglotov dün ona gelmiş ve doktora her şeyi açıkladığını, şişedeki kök karışımını döktüğünü fakat gene de bir parça ilaç kaldığını anlatmıştı. Ve işte yaşlı adamın adresi de buydu. Eğer yaşlı adam gerçekten hapse atılmışsa Oleg Vadim'e kendisinde kalan ilaç artığını verecekti. Oğlu tehlikedeyken mama oturup dinlenmeyi düşünemezdi. Mama her şeyi yapardı, hatta gerektiğinden fazlasını bile. Annesi onun uğruna araştırma gezisine de giderdi ama orada Galka vardı. Vadim her ihtiyacının karşılanması konusunda ona güvenebilirdi. Hem zaten Vadim hastalığı hakkında okuduklarından ve duyduklarından edindiği bilgiye dayanarak tümörün de büyümesine, mamanın gerektiğinden fazla düşünceli ve tedbirli davranmasının sebep olduğunu anlamıştı. Çocukken bacağında kocaman bir doğum lekesi vardı ve mama da bir doktor olarak bu lekenin zamanla soysuzlaşması tehlikesini sezdiği içinde hep bu doğum lekesini incelemek için bahaneler yaratır dururdu ve yıllarca önce de iyi bir operatörün koruyucu bir ameliyat yapabileceği konusunda ısrar etmişti. Besbelli bu ameliyat da yapılmaması gereken bir müdahale olmuştu. Vadim'in şimdiki tehlikeli durumunun sorumlusu annesi olsaydı bile delikanlı onun yüzüne karşı da arkasından da suçlayamazdı. İnsan öyle sonuçlardan yargılamayı başaracak derecede pratik olamıyor ki. Bir kimsenin niyetleriyle yargılanması daha insancıl bir davranış. Hem yarım kalmış işi, kesintiye uğrayan ilgisi, harcanmamış gücü bakımından mamanın kusurunun onu üzmesine fırsat vermekte haksızlıktı. Zaten Vadim kendisi yaratılmasaydı bu ilgi, bu güç ve bu işe duyduğu bağlılık da asla var olmayacaktı. Mamaya teşekkürler. Erkeğin dişleri vardır ve bunları gıcırdatır, biler ve kenetler. Bitkilerin dişleri yoktur fakat ne sakin yetişirler ve ne sakin ölürler. Vadim mamayı affetmesine rağmen şartları affedemiyordu. Etinin bir santimetre karesini bile onlara bırakmayacaktı ve dişlerini kenetlemekten de sakınamıyordu. Şu lanet olasıca hastalık onu nasıl da durdurmuş ve en önemli anda bağlantısını kesivermişti. Doğru, daha çocukluk günlerinden beri Vadim asla yeteri kadar zamana sahip olamayacağını önceden bilmişti. Bir konuk ya da komşu ziyaretlerine gelip de gevezelik ederek mamayla kendisinin zamanını alsa sinirlenirdi. Okulda ya da enstitüde düzenlenen bir toplantının ister çalışmasıyla ilgili, ister eğlenceyle, ister bir partiyle, ister bir gösteriyle ilgili olsun, herkesin nasıl olsa belirtilen saatten daha geç geleceği düşünülerek başlama saatini gereğinden 1-2 saat önceye alınmasına pek kızardı. Vadim radyodaki yarım saat süren haber bülteni yayınına asla dayanamazdı. Çünkü önemli ve gerekli haberlerin hepsi 5 dakikada yayınlanabilirdi. Gerisi ise havadan sudan şeylerdi. Alışveriş yapmayı da pek can sıkıcı bulurdu. Çünkü gidilecek dükkanın onda bir ihtimalle tamir ya da başka bir uydurma sebeple kapalı bulunması mümkündü ve yola çıktığı zaman bu asla önceden sezinlenemezdi. Herhangi bir Sovyet köyünde herhangi bir köy postanesi haftanın herhangi bir günü kapalı olabilirdi ve siz 20 millik mesafeden yola çıktığınız zaman bunu asla tahmin edemezdiniz. Belki de Vadim zamanla duyduğu bu açgözlülüğünü babasından almıştı. Babası da onun gibi aylaklığı sevmezdi ve Vadim babasının oğlunu dizlerine oturtup şöyle dediğini hatırlıyordu. Vatka, eğer dakikalarını nasıl kullanacağını bilmezsen saati, günü ve bütün hayatını kaybedersin. Hayır, hayır, babasının yüzünden değildi bu. Çünkü bu giderilmesi imkansız susuzluk, bu şeytan kendini bildi bileli onun yakasını bırakmamıştı. Çocuklarla oynadığı bir oyun can sıkıcı olmaya başlar başlamaz arkadaşlarıyla bahçede oyalanacak yerde onların kendisini garipsemelerine aldırmadan hemen çekip giderdi.